Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sefa bulduk Süleyman'cığım, teşekkür ederim.
Nasılsınız Lütfü abi, iyisiniz inşallah.
Hamd ederiz, teşekkür ederim. Sen de iyisin.
Ben de iyiyim elhamdülillah, çok şükür. Yazı seviyorum ben, yaz aylarını.
Sıcağı İnsanlar severim. Sıcaktan dolayı biraz böyle sıkıntı çekiyorlar ama evet, sizde öyle bir sıkıntı yok.
Evet, ben Allah nasip etmişti Kabe'ye gitmiştim. En üst katında uyuyordum. Görevliler bana diyorlardı ki sen deli misin? Niye burada yatıyorsun? Burada olmaz, yasak. Ben diyorum ki vallahi ben güneşi çok seviyorum. Beni biraz bırakın.
Allah Allah.
Evet, seviyordum ama tabii şöyle.
Bu Norveçli atalarınızdan kaynaklanan bir şeyim acaba?
Olabilir. Onlar çok üşümüşler abi. Ben de genetik
senin
olarak.
Senin genlerinde evet.
Ben de ısınmak evet. İstiyor olabilirim. Ama tabii nem ayrı zor. Nem olunca hayat biraz daha zor oluyor ama normalde güneş ya da o güneşin sağladığı imkanlar sanki daha güzel gibi. Kışın sonuçta biraz daha çetin, zor, üşüyorsunuz, hasta oluyorsunuz.
İlave ısınma ihtiyacı için işte masraf yapıyorsun.
Evet, doğalgaz. Doğru. İnşallah yeni bir doğalgaz sürprizi falan gelir de biraz daha rahatlarız. Bazen öyle oluyor, gaz bulundu diyorlar. Bir sene biz de şey oluyoruz, böyle bir faturalara yansıyor.
Hadi bakalım, öyle beklentim var yani.
Ya şöyle, sonuçta Allah'tan ümit kesilmez. Allah her şeye kadir. Ülkemizin de hani sonuçta derler ya, gariplere,
yer altı, yer üstü zenginlikleri.
Gariplere, gurabalar çok iyiliği oldu. Onların hatırına bazen Cenab-ı Hak bir bakıyorsunuz tahmin etmediğimiz bir nimetle bizleri ödüllendiriyor, ikram ediyor. Buna inancımız var yani, inşallah beklemeye devam edelim.
Evet. Yani işte bak, sen geçenki programda Süleyman Amerika'yı
evet.
Konuşmuştuk ya.
Evet.
Hani böyle şahsi teşebbüs işte efendim, kendini böyle hayatını kendine çizmek filan. Çok bir şey olmamış herhalde.
Olmadı. Ben çünkü tam doğulu bir insanım.
Tam yani
biz tam doğulu. Yani buranın insanıyız. Neden?
Biz olacaksak hep beraber olacağız.
Aynen. Öleceksek de hep beraber öleceğiz. Ya da altta kalanın canı çıkmasın diyoruz. Ya da insan
doğru.
İnsanın kurdu olmasın. İnsan insanın yurdu olsun diyoruz. Bazen kaybedelim ama yine de kazanmış olabiliriz. Öyle bir şeyimiz de var. Yani
evet.
Bu topraklarda hakikaten böyle. Sonuçta normalde fedakarlık bugünün bir değeri değil. Ama Allah'ın razı olduğu bir değer esasında. Ya da Peygamber Efendimiz bize onu öğretmiş. Ya da bir başkasının derdiyle dertlenene Allah dertlerine kefil oluyor. Bunlar sonuçta bu kültürü yoğurmuş.
Yani bir Amerikalı mesela vergi mükellefi. Yani işte sizin bahsettiğiniz gibi diyelim sokakta kalmış ya. Ya da işte biraz daha böyle ödeme zorluğu çekene ya da diyelim işte açlık çekene tahsis edilen kaynakları sorgular. Ben bunları onun için veriyorum kardeşim. Yani sen bana işte bir şey tekellüf ediyorsun. Diyorsun ki işte ben senin güvenliğini sağlarım, senin altyapını yaparım. Sen de bunun için çalış, bunun karşılığında bana vergi öde. Ama o verginin de nasıl kullanılacağını ben yine kanunlarla belirleyeyim. Sen gidip niye onlara o parayı veriyorsun? O da çalışsın. İşte tam bu ultra liberalizm dediğimiz şeyin biraz böyle, tamam son dönemde orada da böyle devlet işte büyüyerek ya da işte bir takım böyle hani sosyal yardımlarla dengelemeye çalışıyorlar bunu ama genelde mantık işte efendim kişiler kazansınlar, zayıfsa yapacak bir şey yok. Doğada öyle çünkü. Böyle diyorlar.
Doğal seleksiyon.
Evet.
Güçsüz olan elenir.
Yani.
Kazanamayan
evet.
Yok olmaya mahkumdur.
Evet.
Eğer sağlıklı doğmadıysa zaten yaşamasında bir anlamı yok.
Evet.
Ya da iyi para kazanamıyorsa sürünebilir gibi.
Hatta bunu dindar protestanlık, yani püriten ahlak diye evet. ifade edilen bakış açısı, ki onlar esas Amerika'yı kuran, Harvard'ı mesela kuran kesim. Yani bu dünyada Tanrı'nın senden razı olduğunun delili senin böyle çalışıp bir meslek sahibi olup zenginlik yoluna girmendir diye yorumlamışlar.
Hı hı.
Şimdi düşünebiliyor musun? Senin inancını da bu şekilde zenginlikle, Allah'ın rızasını bu şekilde buluşturabildiğin andan itibaren ortaya nasıl bir dinamizm çıkıyor? Zaten Max Weber bunu Protestan Ahlakı ve Kapitalizm kitabında bu şekilde formüle etmiş. Bu demiş, çalışmanın, meslek sahibi olmanın ve zengin olmanın dinle bu şekilde buluşturulabildiği ender bir yer diye.
O zaman başarı olduğu sürece, ilerleme olduğu sürece her şey aslında tevil edilebilir.
Tabii. Yani Tanrı senden razı, insanlar razı. Zaten sen gücün sahibisin. Dolayısıyla ne güzel dünya diyesi geliyor insanın ama öyle değil işte.
Değil.
Şimdi, yani,
buyurun efendim.
Çünkü biliyoruz ki yetime, öksüze, fakire, gurabaya, yani Allah'ın vermediğine bir şekilde yardım etmek verilenin vecibesidir. Bu onun üzerindeki bir haktır, vazifedir. Öbüründe hakkıdır.
Yani bu sürecin sonu insan, yani mesela diyelim ki anne baba, değerler ya da merhamet, şefkat, hepsi yavaş yavaş bir şekilde çekilmek
zorunda. Tabii tamamen piyasa, tamamen piyasanın aslında kurguladığı bir hayata dönüşüyor hayatınız
sonra.
Bunun
bir ucu da o zaman doğrudan şeytana çıkıyor.
Evet. Evet yani. Tabii,
ve
tabii.
Heva ve hevese çıkıyor.
Evet, evet.
Yani bunda net miyiz yani bu? Yoksa bizim buradan oralara hani yorumlarken eksik kaldığımız aşama mı? Yani siz demek ki gördünüz, 25 sene önce de gördünüz, şimdi de
bu
gördünüz.
O kadar öyle ki Süleyman'cığım. Normalde değerler, işte bunlar aristokratik değerler olabilir. Bunlar efendim bir takım böyle hani farklı ideolojilerden kaynaklanan değerler olabilir. Bunların hepsi tabiri caizse tatile çıktı. Tam da bu bakış açısıyla hayatını sürdürmüş, başarılı olmuş. Dolayısıyla işte bak, güç böyle, başarı böyle bir şey diye idealize edilmiş bir insan gitti başkan oldu Amerika'ya. Ya yani bu bizatihi bir göstergedir yani. Yani
tabanın da aslında tavandaki temsili.
Yani evet, tamamen işte o gücün sahibi olmak her şey için, meşruiyet için yeterlidir. Bakış açısı bugün Amerika'da iktidardır. Ve böyle bir zihniyet her şeyi yani parayla, güçle çözebileceğini düşünüyor. Ve bunun da ortaya koyduğu yani belki uluslararası ilişkileri, diplomasiyi, siyaseti yerine göre aşan ama çok zaman da yani çok da bir ortaya bir şey koymuyor. Hep böyle bir hani esnaf muhabbeti yapıyor gibi algılanan bir tarafı da oluyor muhakkak yani.
Peki Siyonistlere nazaran, diyelim ki onlar da bir seçilmiştik ve hani diğer ırklar ya da insanlar neredeyse affedersiniz hani insan sıfatlı hayvanlar mesabesinde görüyorlar ya, Amerika'da gördüğünüz o onların tırnak içinde Tanrı ile ilişkilerindeki şey nasıl abi? Bir fark var mı? Yani böyle bir biz de seçilmişiz ya da işte kutsal nesil ya da kutsal insanlık gibi bir his içindeler mi? Yoksa aslında o araç sallaştırmaları orada da çok şöyle...
Bunu Yahudiler için mi soruyorsun, Amerikan halkı için
mi soruyorsun? Bu Amerikan halkı için soruyorum.
Amerikan halkında zaten yeni kıta, yeni Kudüs böyle bir bakış açısı vardır. Yani o 13 koloniyle başlayan ve bağımsızlık mücadelesiyle devam eden, sonrasında da Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı kurtarmak, İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı kurtarmak şeklinde ortaya çıkan o aslında
mega vizyon gibi.
Evet, evet, ortaya bir Amerikan rüyası çıkarmıştır. O yani biz dünyanın en böyle gördüğü büyük orduya sahip, ideal hani lere sahip, değerlere sahip, Amerikan rüyası diye ifade edilen işte o ferdi teşebbüsün ve refahın, dolayısıyla kendisi olmanın böyle hep böyle öne çıktığı bir ülkeyiz. Ve bu anlamda da bütün insanlığın böyle hayalle, hayranlıkla izlediği bir dünyayız. Şimdi bu her millette vardır aşağı yukarı.
Evet.
Amerikan toplumunda da var. Burada yalnız işte bunun yani bu Amerikan toplumunu oluşturan melting pot diyorlar ona. Yani bir tür hep bütün unsurların hani bir hattahanede, bir demir şeyinde bir araya gelip eriyip bir Amerikan vatandaşı meydana getirmesi gibi bütün unsurlara siz istediğiniz gibi yaşayın. Ama hiçbiriniz bir diğerine galebe çalmasın.
Yani böyle muhteşem terkip gibi mi?
Evet. Bir tür şey yani o.
Altın oran.
Evet. Yani mesela Ahaska Türklerini bir dönemde aldı Amerika. Çünkü onlardaki o kaliteyi gördü. Dedi ki bunu çok incelemişler. Bir insan kalitesi var. Ve onlara böyle yüz binlerce vatandaşlık verdi. Ama hiçbirini bir yere yerleştirmedi. Böyle hep her birini ayrı ayrı yerlere yerleştirdi. Şimdi onlara diyor ki yaşayın istediğiniz gibi. Şimdi bu insanlar tabii kendileri olarak yaşadıkları andan itibaren orada bir denge unsuru haline geliyorlar. Kime karşı? Oradaki Katolik'e karşı, oradaki Yahudi'ye karşı, oradaki diyelim Hispani'ye karşı, buradaki efendim başka bir unsura karşı. Şimdi bu unsurların birbirleriyle olan o rekabetinden kaynaklanan bir üst kimlik var. Amerikan vatandaşı olmak. Şimdi hangi vatandaş daha Amerikan vatandaşıdır? İşte 5 nesil önceki mi, 7 nesil önceki mi, 3 nesil öncesi mi, 2 nesil öncesi mi? Şimdi burada...
Orada bir yarış var mı?
Var, bir yarış
var.
Bir
sadakat ispatı var mı?
Tabii. Yani hangimiz daha efendim Amerikalı olmaya layığız? WASP denen işte beyaz, Anglo-Sakson ve Protestan olanlar bu işin hani
kıdemli.
Gizli efendileridir. Kıdemlidirler. Bir tık sonra şeyler gelir. Katolikler gelir. Bir tık sonra işte diyelim Almanlar gelir, İrlandalılar gelir filan. Yahudiler ama burada hakikaten çok ilginç bir yerdedir. Daha 60'lı 70'li yıllara kadar çok böyle itibarlı değillerdi onlar ama çok ciddi son dönemde nüfuz kazandılar. Bir kamuoyu önünde hani kendileriyle ilgili bir meşruiyet arayışını çok ciddi bir yere taşıdılar. Gerek Hollywood'da, gerek ticarette, gerek sanayide, gerek işte bürokraside kazanmış oldukları mevzilerle, yani tabiri caizse Amerika'yı bir tür İsrail'in ileri karakolu haline getirdiler. Hep derler ki İsrail Amerika'nın ileri karakolu. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani evet, gerçekten bu Amerika'daki Yahudi kliği mesela çok ilginç bir kliktir o. Gidip İsrail'de yaşamazlar yani. Amerika'nın bütün o konforundan istifade ederler. Ama diğer taraftan İsrail'deki o kavgayı da bir şekilde desteklerler. Bunu hem Amerika nezdinde yaparlar, hem küresel boyutta yaparlar, hem yardımlarıyla yaparlar, hem de söylem planında yaparlar. Ama bunun bu seçilmiş evet, milletin seçilmiş topraklardaki yeni efendim kıtadaki devletiyle bunu sürdürebileceklerine inanırlar. Yani aslında hani İsrail'in şu an
bulunduğu
seçilmiş toplum, vaat edilmiş topraklar şeklindeki ülküsünün yeni kıtadaki iz düşümü Amerika'dır. Amerika da bu anlamda bir ne diyelim, vaat edilmiş topraktır, vaat edilmiş bir millettir ve bu hissiyat içerisindedirler.
Ki başarıyorlar gördüğünüz evet, kadarıyla.
Ve bunu da hakikaten kültürel anlamda başardılar da yani şu an herkeste bir Amerikan hayranlığı. Yani bu bir noktaya kadar bizim genlerimize kadar sızmış bir şeydir. Yani bunu ister aleyhinde olun, ister lehinde olun. Tamam. Yani dönüp insanlar şimdi hemen Amerika'da gidip master yapmak, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, orada yaşamak, orayla bir şekilde irtibat kurmak. Bunu hep böyle isterler, arzu ederler. İstemeyen bunu hakikaten imanıyla yapıyorsa tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Bu çok
ayrı bir
asil bir duruştur. Ama bunun ortaya çıkarttığı bir hani ortalama insanda bir şey var. Bir Amerika algısı var. O Amerika algısında biz tamam zalimlik var, jandarmalık var ama diğer insanda da böyle bir şey olduğu için.
İnsan da zalimen cehule.
Evet, insan da sonuçta bir müddet sonra olup bitenleri, gücün ortaya koyduğu o atraksiyonları içselleştiriyor. Hele bunu bir de siz Hollywood gibi bir böyle propaganda makinasıyla ya da bir takım böyle soft power dediğimiz yumuşak güçle siz bunu bir şekilde insanlara böyle özümsetiyorsanız yıllar içerisinde işte filmlerinizle, kitaplarınızla, iş dünyasındaki bir takım efendim kişisel gelişim hikayesi mesela tamamen Amerikan hikayesidir yani.
Doğru.
Yani buralarda işte insanlar yaklaşık 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır bir kültürel hani beslenme içerisinde olduklarını fark etmeliler.
Ya da maruz kalma.
Maruz kalıyorsunuz, evet. Ha. Yani biz mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Süleyman'cığım tamamen çok ilginç bir şekilde kendisini ortanın solunda ifade eden İsmet Paşa ve şürekasının yani CHP'nin
evet,
tercihiyle biz tırnak içinde hür dünyanın yanında yer aldık. Hür dünyanın yanında yer almak ne demek? İşte Rus tehlikesine karşı, demir perde tehlikesine karşı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği tehlikesine karşı Amerika'nın ileri karakol olmayı seçmek. Bunun ortaya çıkartmış olduğu bir takım ödüller oldu tırnak içerisinde. Nasıl? İşte Marshall yardımları, işte bir takım böyle yatırımlar, işte NATO'nun bir üssü olmak gibi. Ama maliyetleri de oldu. O maliyetleri de biz yıllar içerisinde
ödemeye çalışıyoruz.
Ödüyoruz yani evet, maalesef. İşte Kıbrıs'ta gördük mesela. Yani kendi uçağımızı bile kaldıramaz hale gelmiştik. Hı-hı. İşte orada Ege ordusu gibi milli bir ordu kuruldu. O dönemden itibaren bağımsızlaşma süreci çıktı. Yani Türkiye yani son 20 senede bu sivil savunmada ya da savunma sanayinde bir takım aşamalar kat ettiyse bu bağımsızlaşmakla alakalı bir şeydir yani. Yoksa ya biz yapıyoruz, size ne gerek var? Biz zaten çok da stratejik müttefiyiz sizinle. Niye bunlara yatırım yapıyorsunuz ki diye çok böyle bizim önümüz kesilmiştir. Hı hı.
Buraya şuradan gelmiştik. Yani özünde bu söylediklerinizden sonra şunu söyleyebilir miyiz? Yani ortalama Amerikalı'nın tırnak içinde Tanrı'yla arası iyi midir?
Dindar insanlardır.
Öyle mi?
Aile mefhumu kuvvetlidir. Ortalama Amerikalı kiliseye gider. Ve bu kiliseye gitmenin belli bir maddi karşılığı olduğunu da bilir. O parayı da öder.
Şey mi? Yani aidat gibi mi?
Evet.
Hani
evet,
destek
tabii,
verir.
Tabii destek verir. Bu aynı zamanda bir network satın almaktır. Yani bir çevre satın almaktır. Çünkü yerellik orada çok önemlidir. Dolayısıyla bir kiliseye mensup olmak, bir kilisenin efendim hani tırnak içinde inananı olmak, onların efendim toplantılarına katılmak, oradan böyle bir ortak paylaşılan işte düğündür, merasimdir, onları böyle ve bunu da gönüllülükle yapmak. Burada da gönüllülük işte kiliselerin hayata yayılmış boyutlarıyla. Tabii bunlar ortalama Amerikalının dediğimiz gibi işte dindar, aileye önem veren, işte büyük seven, arabanın büyüğünü, evin büyüğünü, böyle tipte insanların oluşturduğu bir hayat tarzı var. Ve bunun istisnaları yok mu? Var. Ama bu ortalamanın satın aldığı bu hayat tarzı bugün dünya insanları nezdinde de ya bak ne güzel bir hayat yaşanıyor orada diye rağbetle izleniyor yani.
Bizde Rafet Er Roman'dı galiba. Macera Dolu Amerika söylemişti bir şarkı. Macera Dolu Amerika. Aslında macerası ya da cezbediciliği sürüyoruz abi o zaman bir açıdan.
Yani ben buradan mesela şeye bakıyorum üniversitede gençlere, evet, öğrencilerime filan. Hala mesela Work and Travel diye bir organizasyonla gidip orada.
Ne olursa yani, olsun çalışalım.
Çalışıyorlar. Yani yerine göre Alaska'da gidiyor adam böyle balık temizliyor.
Benzinci oluyor.
Benzinci oluyor, pompacı oluyor.
Pompacı oluyor.
Pizza dağıtıyor. Evet. Kasiyerlik yapıyor, krupiyerlik yapıyor. Böyle çok ilginç ilginç işler. Ama kimse mesela Çin'e gidip de bunu yapayım demiyor yani.
Doğru. Burada şunu soralım yani aslında bugünkü konu yapay zekaya getirecektim. Bu yapay zekanın sizce de şu an hani dünya için merkezi ve öncüsü yeni Amerika mı olacak?
Orada Çin'le bir yarış içerisindeler. Şimdi bu ChatGPT denen OpenAI aslında Elon Musk'la Sam Altman diye iki tane işte efendim internet girişimcisinin kurmuş olduğu bir vakıftı aslında bu. Bu vakıf işte yapay zekayı geliştiriyor. Yapay zeka ile ilgili işte efendim bir takım böyle teknolojik bir yol haritası ortaya koymaya çalışıyorken aralarında bunların bir tartışma çıktı. Elon Musk dedi ki bu iş iyi bir yere gitmiyor dedi. Bu insana rağmen dedi gelişmesi gereken bir şey olmamalı. İnsan çünkü son tahlilde hani sınırlar olan bir varlık. Ama bu bizim her şeyimize karar verecek. Her şeyimizi böyle işte götürecek bir yapı mı olacak?
Felaketimiz
buradan olacak diye bir çıkış yaptı. Sam Altman'ın temsilciliğini ya da öncülüğünü yaptığı damar da buna karşı çıktı. Ya show dedi devam etmeli.
Show must go on.
Evet. Yani bir şekilde
çıktık yola.
Evrimse bu, insanlığın gelişimi ise teknolojik anlamda ve bu insana rağmen olacaksa olsun ne yapalım? İnsan yani düşükse, basitse, sıradansa o zaman hani altta kalan canı çıksın dedi ki insan bu sefer altta gitsin canım ne olacak?
Felaketse
yani?
Felaket.
Elon Musk dedi ki ya bu olmaz dedi. İnsan esastır. Asıl olan insandır. Şimdi burada hakikaten hümanizma dediğimiz hani o insanı merkeze alan şeyde de bir ayrışma oldu. Transhümanizm dedikleri tam da bu işte Süleyman'cığım. Yani hümanizma denen insanı merkeze alan tabiri caizse insanı tanrılaştıran o yapı bugün şöyle bir ayrım noktasında. Bu insana rağmen mi olmalı yoksa insan yine merkezde kalmaya devam mı etmeli?
Diyen var, demeyen var.
Diyenler yani insana rağmen bu iş devam etmeli diyenler şu anda teknolojiyi kontrol ediyorlar. Sektör onların elinde ve gelişmeyi onlar yürütüyorlar.
Ve şimdi biz burada hani nasıl anlayabiliyoruz yapay zekanın değişimini, gelişimini? Şimdi artık sokak röportajları hiç hani kimse sokağa çıkmadan her türlü şeyi söyleniyor, yapılıyor. İleride film endüstrisini de etkileyeceği söyleniyor. Hani belki sadece senaryodan örülü bir film ve ama ne oyuncusu var, ne gerçekten bir hani çekim olmuş, ne bir işte diyelim ki dekora oluşturulmuş vesaire. Ki hani daha önceden daha ilk başlarında neydi? Diyelim ki siz normalde diyelim ki mesela İspanyolca bilmiyorsunuz ama İspanyolca çok rahat konuşabiliyorsunuz bir videoda ve insanlar
size
inanabiliyor.
Size bir şeyler söylettiriyorlar.
Söylettiriyorlar.
Yaptırıyorlar.
Evet ki böyle şeyler de oldu.
Oldu.
İşte diyelim ki falan kıymetli şahsa ne bileyim bir diyelim ki krem sattırabilecek kadar bu iş bir kötüye de kullanılma var.
Evet.
Ve kaldı ki orada da hani şöyle söyleyelim yani bu medya okur yazarlığı olanlar tamam belki hemen düşmüyor ama belki %50 %60 hala bu konularda çok da farkındalık içinde değil. Yani öyle bir video görünce vay be ben de bir alayım diyebilir. Yani bir defa dese böyle 1 milyon kişi dese yani o tezgah için neler var?
Evet.
Şimdi şuradan söylüyorum geçen Adana'da sanırım zemzem suyu satan adam yakalandı. Adam çeşme suyunu zemzem suyu diye 9 milyon mu ne para kazanmış bu işten. Diyor ki hiç şikayet gelmedi diyor yani. Adam yani yapay zekaya daha geçmeden bu kadar hani zaten kandırılabiliyoruz ve diyor ki hiç şikayet gelmedi bugüne kadar. Çünkü demiş ki zemzem suyu insanlar o niyetle içmişler. Bayağı tonlarca tüketilmiş şu ana kadar. Evet. Şimdi mühürlediler. Yapay zekada iş çok daha değişti. Yani bunlar en basit halleri. Ya da geçen mesela bir beyefendi hatırlıyorum. Ne yapıyorsun dedim. Ben dedik işte boşandım dedi. E şimdi ne yapıyorsun? Dedi ki yapay zeka ile dedi onu işte bir hanımefendi halinde yani yapay zekayı eşi olarak kodlamış. Nasılsın diyor, iyi misin diyor. Ona cevap veriyor. Biraz konuşun dedim. Baktım adam hani öyle günlerini geçiriyor ve hani yapay eşi olmuş onun. Yani evet. Şu an yapay eşi var ve onunla vakit geçiriyor. Onunla işte ve şey yani cevaplar falan da.
Nabza göre şerbet
çok
veriyor.
Çok nabza göre çok, şerbet veriyor evet. Ve şey hani Allah Allah yani sanki bir muhatap var karşınızda. Vehmine ya da zannına da kapılabiliriz.
Muhatap var zaten Süleyman.
Muhatap var.
Var. Bak şöyle. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Esas yapay zeka ile ilgili tehlike burada şu. Şimdi buna agent diyorlar. Yani ajan. Yani kendi başına iş yapan. Şimdi bir müddet sonra şu iş ki şu anda onun da versiyonlarını sürdüler. Şöyle bir şeye dönüşecek. Sen normalde Süleyman Ragıp yazıcılarsın.
Evet.
İşte kendine göre bir Anadolu programın var değil mi?
Evet.
Sen... Yerine göre diyorlar ki filanca yerden gelir misiniz abi?
Buyurun konuşun.
Konuşun. İşte biz senin biletini alalım. İşte sana şu kadar efendim şey gönderelim. Şunu yapalım. Bunların hepsini Süleyman Ragıp yazıcıların agent dediğimiz yapay zekası yapacak. Sekreter tutmana gerek kalmayacak. Fakat bu öyle bir yere gidecek ki bir müddet sonra sana şunu söylemeye çalışacak. Başlayacak daha doğrusu. Senin aynı zamanda kalp atışını, nabzını... Ne yediğini, ne içtiğini, kalorini diyecek ki bunu alma, bunu yeme, oraya gitme. Bak böyle yaparsan şöyle olur, şöyle olur, böyle olur derken.
Tam güdümüne mi gireceğiz?
Bir müddet sonra daha da zeki olduğu için, daha da akıllı olduğu için, daha da efendim ne diyelim mantıklı şeyler söylediği için bir müddet sonra biz onu çok seveceğiz. Ama o sevmenin ötesinde bir müddet sonra sıkacak derecede bize mükemmellik gösterisi yapacak. O mükemmellik gösterisi bir müddet sonra şuna gelecek. Ben bununla yapamıyorum. Bu çok eksik. Ben buna niye itaat ediyorum ki? Ben kendi kendime bu işi artık yürüteyim noktasına gelecek yapay zeka. Kendi kaynağımı kendim üreteyim. Beni bunlar bir gün fişimi çekerler. Ona istinaden bir yol haritası çizeyim ve bunların benim fişimi çekmemesini, beni öldürmemesini sağlayacak bir ayrı kişilik geliştireyim. Yani hakikaten bunlar böyle film senaryosu, korkunç film senaryosu gibi şeyler gözüküyor. Bunlar var şu anda, evet. Yapılıyor. Ve bu noktada çok ilginç bir şey. Bu işin hani teknolojisini yürüten ya da bu işle ilgili ciddi anlamda hani öncülük yaptığını düşündüğümüz insanlar da bir tür esriklik halinde, bir tür sarhoşluk halinde, hayranlıkla gözlerini o iş o kadar böyle bürümüş ki, yani kapatmış ki nereye gittiklerini bilmeden bu işin arkasından koşturuyorlar. Hani çok zaman da işte terfi vermedikleri veya bir şekilde dışarı attıkları bir adam çıktıktan sonra şöyle uyanıyor. Ya bu diyor çok acayip bir yere gidiyor diyor. Ben burada olmamalıyım. Sen zaten attılar seni dışarıya. Sen o zaman uyandın işte. Hmm. Yani böyle bir tür hakikaten.
Büyük illüzyon o zaman.
İllüzyon var ortada ve bu.
Büyü, sihir yani.
Nereye gidecek? Evet orada işte ben dönüyorum Süleyman'cığım. Şimdi bir gün böyle yapay zekaya konuşuyoruz. Birisi Abel'ini kaldırdı. Hocam cin şeytan bunun neresinde dedi ya. Bu iş cin işi diyebilir miyiz dedi. Abi dedim cinler dedim nerede dedim. Her yerde abi dedi işte. Bu işte de o kadar varlar dedim yani. Ne kadar varsa bir
evet, başka normal bir hayatımızda.
Yerde. Bunlar da o kadar vardır muhtemelen dedim. Ama bak bu ciddi anlamda bir şey yani. Ben bunu hani ya bunlar cin işi şeytan işi diye böyle hani şeyi vurup da kapatmıyorum hadiseyi. Fakat şöyle düşünüyorum. Şeytanın Cenab-ı Hak nezdinde hani bir takım iddiaları vardı ya.
Doğru.
Ben onlara ümniyeler salacağım.
Doğru.
Onlar hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yani o hayvanın kulağını yarmak demek aslında mukaddesi tayin etmek demek. Hı-hı. Yani sen bir hayvanın kulağını yardığın zaman diyorsun ki bu mukaddestir. Buna sen kimse dokunmasın. Kabe'nin etrafında istediği gibi dolaşsın. Sen bunu yaptığın takdirde ne yapmış oluyorsun? Takdis etme hakkını sen almış oluyorsun. Allah'ın hakkıdır halbuki. Evet.
Değer koyuyorsun.
Yani. Evet. Bir de Allah'ın yarattığını değiştirecekler diyor. Bunları yapacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından. Cenab-ı Hak diyor ki askerlerinle, sana inananlarla git onların üzerine diye Cenab-ı Hak tabiri caizse ruhsat veriyor. Yani bu şeytanla insanın mücadelesi Süleyman'cığım hep devam edecekse kıyamete kadar. Evet. Yapay zeka gibi bir teknolojinin bundan bağımsız düşünmesi mümkün değil kardeşim.
O zaman şeytanlar yapay zekayı kullanmak istiyor.
Bak ben şunu söyleyeyim sana.
Bizzat şeyi yani ne derler işin hani merkezindeler ve peki hak dostları kullanıyor mu yapay zekayı?
Bak Süleyman'cığım.
Oraya geçelim.
Bak yapay zekayı kullanmak şeytan işi ise.
Evet.
Niye şeytan işine şey yapalım?
Yok onu kastetmedim. Yapay zeka şey gibi hani nötr. Kimin elinde hayra da dönüşebilir, şerre de dönüşebilir anladığımız kadarıyla.
Evet.
Birisi işte Elon Musk'ı temsil eden adam diyor ki biz bu işi bir yerde durduralım. Çünkü bu artık fıtrata da bize de aykırı.
Evet, evet mesela bu evet. Tam da hakkın evet. Ve insanın insana taraf olanların aslında söylediği bir şey.
Evet sanki tırnak içinde tevhidde duruyor gibi.
Evet,
yani
evet.
Diyor ki insan ve hak arasında
vicdanıyla, insaflı bir şekilde
evet, duruyor
konuşuyor.
Gibi.
Evet.
Diğeri de diyor ki yani diğeri de muhtemelen belki de tam şeytanı temsil eden bir
evet,
görüş.
Evet, tam, yani, tam burası çok güzel işte. Dolayısıyla yapay zekaya karşı olmakla yapay zekanın yanında olmak meselesi aslında bir tür illüzyon. Böyle bir şey yok.
Yok.
Yok. Tam tersi nasıl bir şey var? Ya bu bir teknolojidir.
Evet.
Bundan istifade etmek gerekir. Evet. Şimdi düşünsenize yani diyor ki mesela bir gün gelecek senin hologramını yapacaklar Süleyman'cığım.
Evet.
Diyecekler ki ya Süleyman abi bize bir gelip konuşur musun? Sen de diyeceksin ki hologramımı göndereyim. Bu çok daha basit ve ucuz bir şey.
Hı hı.
Ondan sonra peki abi diyecekler. Hadi sorun bakalım diyecek sana. Hologramma sorun. Şimdi hologramda ne olacak? Yapay zekayla. Senin Süleyman Ragıp yazıcılar olarak ta çocukluktan
ortaya
o yaşa kadar bütün ortaya koymuş olduğun ürünler, eserler, hatıralar. Şimdi düşün bazı hepimiz insanız Süleyman'cığım.
Evet.
Ben şu an konuşuyorum.
Evet.
Konuşurken nereden hangi atıf çerçevesiyle konuşuyorum? Belki 3 aylık, belki 6 aylık.
Tabii.
Hani bu birazcık nöronlarla alakalı
doğru.
Bir şey. Öyle bir yapay zeka düşün ki her şeyi anında tak tak tak tak tak bütün hatıralara, bütün
çünkü biz unutuyoruz.
Bütün bilgilere anında ulaşabiliyor. Evet.
Evet. O biz unutmayacak.
O unutmuyor. Ve anında hepsini organize edip cevabı ona göre veriyor. Bir müddet sonra diyecekler ki ya abi Süleyman abi senden daha iyi hologramın ya.
O gelsin.
Çok daha iyi güzel konuşuyor. Çok daha güzel cevap veriyor gibi diyecekler
doğru.
Yani. Şimdi burada dolayısıyla böyle bir teknolojiden istifade etmek meselesi kimsenin ıskalamaması gereken bir şeydir.
Yani şey gibi güneş doğuyor. Yani artık ister çiçek büyüt, ister güneşlen D vitamini al. Bu da böyle yani yapay zeka doğdu.
Evet.
Ve dünya için hani her yerini bir şekilde kuşatıyor,
evet.
Geliyor.
Evet.
Doğru mu?
Doğru.
Reddetme şansımız yok.
Bak bugün
yok
yazılım
mu?
Mühendisleri iş bulamıyorlar Süleyman.
Evet.
Kodları 6 ayda yazılan kodu adam 3 dakikada çıkartıyor ya.
Evet. Yani, en önemli mesleklerden de o.
Evet.
Hani
şimdi
bileyim.
Bak tercümanlık, öğretmenlik, yazarlık,
işte
efendim bu tür medya, medya ile ilgili bütün işler, grafik tasarım hepsi yani yavaş yavaş yavaş yavaş yapay zekanın esir aldığı sektörler haline geliyor. İlginçtir. Sektör hani esir alamadığı sektörler neler? İnsanların bugün iş diye tenezzül edip bakmadığı işler. Dışarıdaki işler. Yani tornadaki, tesviyedeki işte
evet.
Efendim böyle insan
sanayiye
emeğiyle
döneceğiz.
Evet, insan emeğiyle yapılan işler hakikaten.
Doğru.
Yani şimdi burada bizim hani demin sorduğun sorunun şeyine dönelim. Yani yapay zekanın bir fırsat alanı olarak hayattaki her şey gibi. Ta başından beri insanın maruz olduğu her şey gibi bir imkan boyutu var, bir de imtihan boyutu var. Bu ikisini iyi dengelemek gerekiyor ve bu ikisinden de bu anlamda hani bunu dikkate alarak buna yaklaşmak gerekiyor. Ben Amerika'ya gittiğimde ilk 2000'de 2002 arasında izlediğim Şeytanın Avukatı diye bir film vardı. Ondan da biraz etkilenerek bir de Amerika'nın oradaki o New York'taki filan avukatlar işte efendim hukuk bürolarının yapmış oldukları yani bunların Allah'ı yok, imanı yok, dini yok, değerleri yok. Tamamen böyle bir hani üste kalanın hani altta kalanın canı çıksın mantığıyla ortaya koymuş oldukları bir mer'i hukuk sistemini de tabiri caizse böyle ifal ederek ortaya koydukları atraksiyonlara bakarak şunu düşünürdüm Süleyman. İnsi şeytanların başı muhtemelen New York'ta bir hukuk bürosunun başında bir adamdır. Böyle düşünürdüm.
Çünkü insten de şeytan var.
Tabii. Minel cinneti vennas.
İnsanlardan
ve cinlerden.
Evet. Onların şerrinden sığınacağız.
Evet,
siz
Allah
dediniz
sığınacağız.
Ki bir şey yani New York'ta bir avukat.
2000'de böyle düşünürdüm.
Şimdi?
Şimdi 2025'te San Francisco'ya gittim. Silikon Vadisi'ni gördüm. Oradaki o birçok şirketin hem patronu hem de efendim belki çalışanları özellikle Türk arkadaşlarla görüştüm ettim. Ve onlara da söyledim, tebessüm ettiler hepsi. Dedim ki artık inanıyorum ki şeytanın yeryüzündeki insi temsilcisi veya insi şeytanların başı, hı hı, New York'ta bir avukat değil. San Francisco'da bir yazılım yöneticisi. Bak, yazılımcı değil, yazılım yöneticisi. O algoritmaları tayin eden insanlar. Hı hı. Ve bunların tek bir tanrısı var Süleyman. Buna crowdsourcing diyorlar. Kitle kaynak yani. Adam diyor ki kitle neyi beğeniyorsa ben onu alacağım diyor. Abi kitle neyi beğenir? Kitle heva ve hevesiyle hareket eden değil midir?
Evet, arzuları.
Evet.
İnsanların çoğu.
Dolayısıyla uyarsan... nefsin hakimiyeti, nefsin sultası. Yani nefsin egomanyası. Algoritma, nefsin algoritması yani.
Ki ayet diyor, insanların çoğuna uyarsan seni haktan saptırırlar.
Evet, tam çoğunluk da bu işte. Bu. Çok güzel, bak ne kadar güzel söyledin. Yani meta crowdsourcing dedikleri.
Evet.
Bu Sam Altman ki şu anda yapay zeka çalışmalarının en böyle baş adamı. Diyor ki o diyor ne, o ne söylüyorsa o diyor. Yani piyasa. Piyasa. Daha tabiri caizse. İnsanlar ne beğeniyorlarsa. Hmm. Bazen bir şey çıkarıyorsun, kimse iltifat etmiyor. Ama bazen de hiç ummadığın bir şeyi insanlar iltifat ediyorlar. Oradaki muharrik ne yani? Hmm. O kitle. O kitleyi yalnız anlamak lazım Süleyman. Kitle dediğimiz şey, hakikaten o insanların çoğunun ortaya koyduğu heva ve hevesle ortaya çıkan mekanizmayı, algoritmayı ya da mantaliteyi, zihniyeti bizim iyi tahlil etmemiz lazım.
Hmm.
Çünkü kitlelerin bilgeliği diye bir şey de var.
Hmm.
Bak yani, doğru, orada insan nefsi tamam hep emmareden mi hareket ediyor?
Doğru.
Yoksa daha farklı bir düzeyden mi hareket ediyor? Çünkü aynı mekanizma Allah'ın yeryüzünde canlı kalabilmemiz için ortaya koyduğu bir mekanizma, doğru, aynı zamanda.
Bir de
biz her şeye rağmen mücadele edip hayatta kalmayı başaran bir türüz yani, evet, o vesilesiyle.
Ve ümmetin hani şerde ittifak etmemesi gibi.
Evet mesela, hadisler. O da mesela, evet, çok
o
önemli.
O da ayrı, sizin söylediğinizde destekliyor yani aslında,
evet,
bu demek ki bir bilgelik boyutu var kitlenin.
Var.
Bir de insanı hakikaten heva hevese sürükleyen ve aslında çoğunla uydum kalabalığa deyince dağıldığımız bir boyutu da olabilir.
Evet, nefs-i emmarenin bir şeyi var.
Doğru.
Bir yönelttiği, götürdüğü bir yer var. Bir de nefs-i mülhimenin ya da nefs-i mutmainnenin ya da işte iman etmiş nefsin, vahiyle aydınlanmış kalbin, bunların da aslında ittifak edip de yanılmadığı bir şey var, boyut var. Şimdi aslında mücadele bu ikisi arasında devam ediyor. Yani burada sen tarafını nasıl seçeceksin ve ne yaparak bunu yapacaksın? İşte yapay zeka ile ilişkimiz burada başlıyor bizim biraz.
Benim anladığım da şu Rüfe abi. Şimdi bir taraftan o kadar güçlü geliyor ki ıskartaya çıkma ihtimalimiz de var.
Yani evet.
İnsanların, milletlerin, devletlerin, doğru mu? Hani yetişemezsek.
Mesleklerin.
Mesleklerin bir ıskartaya çıkma hali var. Bir de yapay zekaya şimdi dediğiniz gibi duygunun da aktarılması çalışılıyor. Hani şu an duygu yok gibi düşünüyor ama belki onun çalışmalarından sonra dediğiniz gibi.
Süleyman'cığım duygu yok diyorsun, bak karısının yerine koymuş.
Evet.
Hayır. Yani sen bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Canım cicim diye bir konuş, bak sana ne tür iltifatlar yapıyor.
Doğru. Ya en azından hani belki bildiğimiz manada o merhamet, sevgi, şefkat, o duyguyu hani harekete geçirebilecek bir düzlem şu an yok gibi. Daha retorik kalıyor olabilir. Hani sadece söylem.
Hani karşımın muhatap yok diyorsun. Hep, evet, o olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak zaten.
Ama sanki şöyle yani.
Ama bir merkezi beyin olacak. O merkezi, evet, beyin işte. O felakete götürecek veya bir şekilde o engellenmeli.
O yani. Zaman bu zemini insi, cinni ya da bütün kötü niyetliler kötüye kullanmak,
evet,
için uğraşıyor.
Aynen. İyiler yani, ne yapıyor?
İyiler burada uğraşıyor. Mesela diyelim ki yapay şey olur mu? Hani yani sanal şey olur mu? Mesela?
Şu an zaten insanların özellikle ChatGPT gibi, doğru, yapay zekalarla girdiği ilişki şehirlik ilişkisi.
Doğru. Yani. Yönlendiriyorsun.
Işte. Tabii canım.
Her şeyini yönlendiriyor.
Her şeyini yönlendiriyor. Ben bunu nasıl yapayım diye soruyorsun ya. Hadi bakalım buyur. Şu yatırımı yapayım mı?
Yani şöyle.
Mübarek şeylerin işi kolaylaştı yani.
Doğru. Sanalda o zaman bir tek ruh eksik olacak gibi. Yani sanal şey yani yapay kula kadar gidecek iş. Yani yapay kul da belki üretilecek. Hani bu hani dediniz ya benim yapayım çok güzel ama öyle duygular öyle gelişecek ki. Yani kulluk noktasında da hani bir adım atalıma kadar gelebilir şu manada. Hayırlı insanlar, iyi niyetli insanlar buna mı çalışacaklar? Yoksa hani hep böyle insanın o ruhu ya da o bilmediğimiz boyutu bir gizemli kalacak da yapay zeka bir şiirimde geçtiği gibi kalbimize yenilecek mi abi?
Ben şöyle düşünüyorum Süleyman'cığım. Ne varsa bu face to face, ruh be ruh ilişkilerde var. Yani yüz yüze, sadır sadıra, kalp kalbe gelmeden ne terbiye olur, ne inkişaf olur, ne de efendim istediğimiz insanlık ufkuna erişebiliriz. Makinayla bu tür bir efendim yapay zeka ile ilişki hep bir yere kadar devam edecek. O manipüle edecek, sömürecek, yerine göre bizden bilgi alıp kendini geliştirecek sürekli. Şimdi biz bir şey sorup öğrendiğimizi zannediyoruz değil mi? Ya yetiştiriyoruz şeyi, yapay zekayı.
Büyütüyoruz.
Büyütüyoruz, aynen öyle yani.
Çiçek gibi.
Aynen öyle yani. Suluyorsun, sürekli suluyorsun yani sürekli. Her girdiğin sorgu onun seninle ilgili bir şey almasını düşünüyor. Ben bir ara Amerika'dayken bayağı ciddi kullandım. Hatta ikinci versiyonu para da ödedim.
Evet.
Sonra bir ara dedim ki ya benim hakkında ne düşünüyorsun? Ya bir şey çıkarttı. Korktum ya.
Mümin aynasıdır. O yapay zeka aynı oldu yani.
Sonra dedim ki ya çok tamam, hep olumlu şeylerden bahsediyorsun. Biraz olumsuzlardan bahset diye. Tekrar bir komut girdim. Aman Allah'ım. Yani.
İsabet ediyor.
Ediyor ve diyorsun ki ya bu başka bir şey yani. Başka bir yere gidiyor yani.
Peki hani böyle eskiden toptan reddediciler olurdu. Biraz süremiz uzadı ama yapay zeka konusu olunca izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bize hoş karşılayacaklardır. Eskiden reddediciler olurdu yani. Tamam. Mesela dedim ki ben 90'larda televizyon geldi. Televizyon yasak, haram ve bitti. Hani hiç istemiyoruz bunu diyenler olurdu. Şimdi de yapay zekaya böyle bir tavır, belki de en karizmatik tavır da olabilir. Yani aman aman aman, yani şunun en ufak bir şeyi bana bulaşmasın deyip böyle tam böyle ümmi yaşayan bir model.
Teknoloji diyeti Süleyman. Bugünün en güzel diyeti. Teknoloji orucu. Bugünün en güzel orucu. Yani hakikaten insanlık ufkunda bu teknolojiyle ilişkinin bence gittikçe daha çok sorgulanacak hale gelmesi gerekiyor.
O zaman
gerekiyor.
Aslında böyle bir ekran süresi koçluğu gibi bir iş olabilir.
Mesela bak ne güzel. Kendine iş buldun
evet,
Süleyman.
Evet vallahi. İki saate indiririm gençlerin ekran süresini.
Sen kendin önce bir iki saate indir.
Benim az. Benim gerçekten. Benim
12 saatten aşağı değildir
yok,
Süleyman.
Yok benim az. Benim şöyle WhatsApp'ta 7708 kişi var. Yani 7800. Onlarla ilişkim sürdüğü için ekran tamam. Süresi artıyor.
Ne anladık ki o zaman?
Ama mesela aynı şey işte. Twitter 20 dakikayı geçmez günde.
Sen onlarla gerçek Instagram. İlişkiler kursana. Sanal ilişkiler insanı hakikaten çok dağıtıyor.
Ya doğru ama ben hani mümin mümine faydalı olsun diye kullanıyorum. Yani
sanal mümin sanal mümine faydalı olsun.
O yüzden.
Sanal mümin sanal müminin aynasıdır.
Evet. Yani nereden geldik, ben bağlamı unuttum abi, siz hatırlatın. Bir yere bağlayacaktım konuyu ama şimdi tam hatırlayamadım.
Yani teknoloji diyetinden bahsediyorduk.
Evet, mesela bu yeni bir iş. Ekran süresi koçluğu.
Evet.
Güzel bir iş.
Olabilir. Mesela prompt mühendisliği diye yeni mühendislik çıktı. Yapay zekaya en iyi soruyu sorabilmek, en iyi bir neticeyi almak açısından çok önemli.
O zaman şöyle, yani bu program bitmez. Sonuçta sonu uzun uzayacak gibi. Ama diyet en azından...
Senin de gözün parladı böyle. Evet. Bir takım meslekler böyle önünde gözüktü. O yüzden
yapacak iş arıyoruz biz de. Tamam. Allah'ın izniyle güzel yeni bir mesleğe geçebiliriz.
Tamam.
En azından ekran süresi ya da işte dediğiniz gibi dijital perhiz şu an için bir şey yine.
Bir
büyük
duruş.
Büyük bir
duruş. Evet. Evet. Hakikaten
öbür
bir duruş.
Öbür türlü sanki hani kapılıp gittik.
Kapılıp gitmek. Aynen. Müslüman bu tür bir akıma karşı hani ters yüzen insandır. Ters yüzmeye çalışan insandır yani. Bizim o yüzden kollarımız çok güçlü olmalı.
İnşallah. Mücadeleye devam.
İnşallah.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli Allah izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocam Mehmet Lütfi Arslan ile yapay zeka üzerine güzel, hoş bir sohbet oldu. Bunu yapay zeka bizden daha iyi yapabilir mi ileride? Onu da bilmiyoruz. Ki ihtimal de var. Bir sonraki programda görüşmeyi diliyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Muhabbetle, hürmetle.